Ayrım 10, göze göz, dişe diş diyen kız, David Lagercrantz, sayfa 116. Aslına bakılırsa o kadar büyük bir tehlike yoktu. Hem Finance Security'nin hem de İsveç bankalarının kapsamlı bir backup sistemi var. Ama umut ve korkuyla yürüyen bir piyasada gerçekte objektif olarak gibi kavramlara fazla itibar edilmez. İşin en ciddi tarafı dijital dünyadaki kapitalin varlığından şüphelenmeye başladık. Hacker saldırılarıyla sosyal medyada yürütülen yoğun dezenformasyon kampanyası el ele verdi. Hem de nasıl, varlıklarımıza yeniden kavuşamayacağımız yönünde bir sürü sahte tweet püskürtüldü. Saldırının paralarımızdan daha çok güvenimize yapıldığını gösteren işaretlerden biri de bu. Tabii artık bu iki şeyi birbirinden ayırabilirsek. Hacker saldırısının ve dezenformasyon kampanyasının Rusya'dan yönetildiğine dair kesin kanıtlar olduğu söyleniliyor. Öyle görünüyor. Her ne kadar kesin suçlamalara karşı ihtiyatlı olmamız gerekirse de bütün bu olanlar bir fikir veriyor. Belki gelecekteki bir savaş böyle başlayacak. Paraya olan güvenimizi kaybettiğimizde baş gösterecek kaosa çok az şey yol açabilir. Üstelik yalnızca bizim şüphe duymamamızın yetmeyeceğini de unutmamalıyız. Başkalarının şüphe duyduğuna inanmamız halinde de sonuç değişmez. Bunu biraz açar mısın Leo? Kalabalık bir topluluk düşünün. Durumun kontrol altında olduğunu, tehlikeli bir durum olmadığını yalnızca bizim bilmemiz yetmez. Eğer insanlar panik içinde koşmaya başlarsa biz de koşmak zorunda kalırız. Şu bizim yaşlı Keynes, efsanevi ekonomist, bir seferinde borsayı güzellik yarışmasıyla karşılaştırmıştı. Güzellik yarışmasıyla mı? Evet, çok bilindik bir örnek. Keynes çok özel bir güzellik yarışması tasavvur etti. Jüride olan bizler en güzeli değil, kazanacağına inanacağımız adayı seçecektik. Yani, kendi tercihlerimizi unutacak, diğer insanların zevkleri, fikirleri üzerine düşünecektik. Hatta bunu bile değil, başkalarının en güzel diye kimi düşündüklerini düşünüyor diye düşünecektik. Bir bakıma son derece gelişmiş bir meta egzersizi. Baş döndürücü bir şey. Belki ama sermaye piyasasında her saniye çok daha tuhaf şeyler oluyor. Borsa dediğimiz şey yalnızca şirketlerin ve bizi kuşatan dünyanın değer analizlerinin sonucundan ibaret değil. Psikolojik faktörlerin de çok büyük rolü var. Gerçek psikolojik mekanizmaların ve bunların tahminlerinin, başkalarının neyi tahmin ettiklerini tahmin etmenin, herkes herkesten bir adım önde olmak, başkaları koşmaya başlamadan koşmak istediğinden her şey evrilip çevriliyor. Keynes'ten bu yana değişen bir şey yok. Aksine gittikçe büyüyen otomatik ticaret piyasanın kendini daha çok tekrar etmesine yol açıyor. Algoritmalar insanların al-sat emirlerini inanılmaz bir hızla yerine getiriyor ve böylece model daha da güçleniyor. İşte en büyük tehlike burada. Hızlı bir borsa hareketi göz açıp kapayıncaya kadar kontrolden çıkabilir. Böyle bir durumda rasyonel olan irrasyonel davranmaktır. Delilik olduğunu bile bile koşmaya başlıyorsun. Diğerleri canlarını dişlerine takmış koşarken senin durup aptallar, taş kafalar, bir tehlike yok diye bağırmanın ne faydası var? Doğru dedi Karin ama bu panik nedensizse piyasa kendini ayarlar değil mi? Kesinlikle. Tabii zaman alır. O zamanda ne kadar haklı olduğunun bir anlamı kalmaz. Her halükarda işin bitmiştir. Keynes'in deyimiyle iflas edene kadar haklısındır. Çok karanlık bir tablo. Ama bir umut var, piyasanın kendisini gözden geçirme yeteneğinde. Bir meteorluğun hava durumunu analiz etmesi hava durumunu değiştirmez. Fakat ekonomiyi incelediğimizde tahmin ve analizlerimiz ekonomik organizmanın bir parçası olur. Bu nedenle piyasa öz saygılı bir nevrozlu gibidir. Gelişme ve biraz akıllanma kapasitesi vardır.
Yine de kehanette bulunamayız değil mi?
Öyle biraz da benim sahneye çıktığımda olduğu gibi, ne zaman yalpalayacağını bilemeyiz.
Bu defa içten kahkahalar yükseldi, rahatlatıcı kahkahalar.
Leo'nun dudaklarında ihtiyatlı bir gülümseme belirdi, sahnenin kenarına doğru bir adım attı. Borsa bu anlamda paradoksal bir şey dedi. Hepimiz anlamak ve ondan para kazanmak istiyoruz.
Ama onu gerçekten anlarsak anlayışımız onu dönüştürür. Finans piyasasına açıklama modelimiz onunla kuracağımız ilişki tarzını değiştirir. Hop birden bambaşka bir şey olur. Mutasyona uğramış bir virüs. Kesin olarak söyleyeceğimiz tek şey kesin olarak kestirilemeyeceğidir. Ve görüş ayrılıklarımız onun ruhu dedi Lastender. Evet, hem alıcı hem satıcıya ihtiyaç var. İnanana ve şüpheciye işin püf noktası bu. Koronun uyumsuz sesleri pazarı şaşırtıcı ölçüde akıllı kılar. Koltuklarına gömülüp guru rolüne soyunan bizlerden çok daha zeki. Dünyadaki bütün insanlar bağımsız düşünmeye başlayıp kendi kendilerine mümkün olan en fazla kazancı nasıl elde edebilirim diye sorduklarında ve tahminler ile bilgi arasında, alıcıların umudu ile satıcıların tereddütü arasında sağlam bir denge kurulduğunda, işte o zaman bir bilgelik peygamberlere özgü bir sezgi görülür. Sorun yalnızca piyasanın ne zaman ne yaptığını bildiğini, ne zaman aklını yediğini, çılgın bir kalabalık gibi koştuğunu bilmektir. Peki bunu nasıl bileceğiz? İşin en nazik tarafı bu işte dedi Leo. Biraz övünmeye başladım her seferde şöyle demeye başlıyorum. Sermaye piyasasını onu anlamadığımı bilecek kadar biliyorum artık. Malin Mikael'in kulağına fısıldadı. Hiç de aptal birine benzemiyor değil mi? Mikael bir şey diyecekti ki cebindeki telefon vızıldadı. Kız kardeşi Annik arıyordu. Holger'le yaptığı telefon konuşmasını hatırladı. Fısıldayarak özür diledi. Derin düşüncelere dalmıştı. Leo'nun yüzündeki endişeyi fark edemeden çıktı salondan. Malin fark etti. Leo'yu dikkatle inceledi. Onu ofisinde kum rengi bir kağıda bir şeyler yazarken gördüğü geceyi düşündü bir kez daha. Önemli, tuhaf bir şey vardı o sahnede. Şimdi bunu daha açık hissediyordu. Sahneden indiğinde Leo'yu yakalayıp bu konuyu sormaya karar verdi. Mikael iskelede durmuş, Gamla Stan'a ve saraya bakıyordu. Deniz sakindi. Uzakta rıhtıma büyük bir yolcu gemisi yanaşıyordu. Annika'yı Android telefonundan şifreli Signal app'le aramaya karar verdi. Annika bir kez çaldıktan sonra açtı, soluk soluğaydı. ''Bir şey mi oldu?'' diye sordu Mikael. Annika Flodberga hapishanesinden dönüyordu. Polisler Lisbeth'i sorgulamıştı. ''Niye? Bir şeyle mi suçluyorlar?'' ''Henüz değil. Biraz şansla sıyırır ama durum ciddi Mikael.'' ''Ne olduğunu söylesene.'' ''Tamam tamam sakin ol. Hani sana Benito Anderson diye bir kadından bahsetmiştim. Gardiyanlarla mahkumları tehdit edip durumdan faydalanıyor diye. Tahmin ettiğimden çok daha sadist bir domuzmuş.'' Örebro'da üniversite hastanesinde yatıyor şimdi. Çenesinde ve kafasında ağır hasar varmış. Bölümde saldırıya uğramış. Lisbeth'le ne ilgisi var? Şöyle diyeyim, olayı bölüm şefi Alvar Olsen üstlenmiş. Kendisine sustalıyla saldırıldığı için Benito'yu etkisiz hale getirmek zorunda kalmış. Hapishanede sustalı. Çok büyük bir skandal. Sustalının hapishaneye nasıl sokulduğu araştırılıyor. Bu yüzden Benito'nun bu hale gelmesi çok büyük bir problem olmaz. Olayın meşru müdafaa sınıfına sokulacağını görmek hüner gerektirmez. Üstelik Faria Kazi'nin ifadesi Alvar Olsen'i doğruluyor. Sana bahsetmiştim, Bangladeşli kız. Alvar'ın hayatını kurtardığını söylüyor. İyi de bunların Lisbeth'le ne ilgisi var? Verdiği ifadeyle başlayabiliriz. Şahit mi olmuş? Bırak da anlatayım. Tamam. Faria Kazi'nin ifadesiyle Alvar'ın ifadesi arasında biraz çelişki var. Alvar Benito'nun soluk borusuna iki yumruk attığını söylerken Faria dirsek vurduğunu söylüyor. Benito feci bir şekilde beton zemine kapaklanmış. Bu kadar fark büyük bir problem değil. Tecrübeli sorgucuların hepsi travmatik olaylarda şahitlerin verdiği ifadeler arasında dramatik farklar olduğunu bilir. Asıl mesele güvenlik kameraları. Kameralarda ne var? Olay akşam 7.30'dan hemen sonra olmuş. 7.30 güvenlik bölümünün en tehlikeli saatleri. Saldırıların çoğu hücre kapıları kapatılmadan hemen önce oluyor. Faria Kazi kadar eziyet gören başka bir mahkum yokmuş. Alvar bunu biliyormuş. Biliyormuş ama bir şey yapmaya cesaret edememiş. Kendi ifadesi böyle. Bu açıdan çok iyi biri, açık sözlü. Sorgusunun bir kısmını kasetten izledim. Dün akşam saat 19.32'de odasında oturuyormuş. Uzun süredir beklediği bir haberi almış. Benito'nun başka bir hapishaneye sevk edileceğini öğrenmiş, telefonda konuşurken ahizeyi atıp dışarı fırlamış. Niçin? Çünkü saatin 7:30 geçtiğini fark etmiş, öyle diyor, endişelenmiş. Kod anahtarıyla güvenlik kapısını açmış, güvenlik bölümünün koridorunda koşmaya başlamış. Bu ara kamera kayıtlarında tuhaf bir şey var. Ne? Tine Grönlund adında bir mahkum Faria Kazi'nin hücresinden dışarı fırlıyor. Bölümdeki mahkumların Benito'nun koruma köpeği dedikleri bir kadın. Tabi insanın aklına bir soru geliyor. Niçin aceleyle dışarı fırladı? Alvar'ın geldiğini duyduğu için mi, yoksa başka bir nedenle mi? Alvar Tine'yi hiç görmediğini söylüyor. Faria'nın kapısının önünde toplanan mahkumların arasından geçip hücreye girmiş. Elinde sustalıyla dikilen Benito'yu görmüş. Nefes borusunun üzerine sağlam iki yumruk indirerek yere yıkmış. Özel hayatın mahrumiyetini çiğnememek için hücrelerde kamera yok. Yani ifadesi kamerayla doğrulanamıyor. Ben dürüstlüğüne, doğru söylediğine inanıyorum. Mesele şu ki o anda Lisbeth de o hücredeymiş. Ve Lisbeth gözlerinin önünde bir kadına saldırılmasına asla müsaade etmez. Özellikle de Faria Kazi gibi bir kadına. Yalnız en kötüsü bu değil. Daha ne var? Bölümdeki hava Mikael, hapishanelerde adet olduğu üzere kimse konuşmak istemiyor ama içten içe bir şeylerin kaynadığı çok uzaktan hissedilebiliyor. Lisbeth'le yemek salonundan geçiyorduk. Mahkumlar fincanlarını masalara vurmaya başladılar. Lisbeth'i kahraman gibi gördükleri ortada. Biraz da ölüm mahkumuymuş gibi. Dead woman walking dediklerini duydum. Bu durum prestijine prestij katsa da çok tehlikeli. Yalnız duyduğum nahoş söz değil beni kaygılandıran. Polisler de olay üzerine düşünmeye başlayacak. Eğer Benito'nun çenesini Alvar Olsen dağıttıysa, Benito'nun yalakaları niçin onu değil de Lisbeth'i tehdit ediyorlar? Anlıyorum dedi Mikael düşünceli bir ifadeyle. Lisbeth şimdi tecrit hücresinde şüphelilerden biri, yalnız lehine çok şey var. Lisbeth gibi minnacık birinin böylesi ağır bir darbe indirebileceğine ihtimal veren yok gibi. Üstelik Alvar Olsen suçu niçin üstlensin? Faria Kazi onun için desteklesin deniliyor. Ama Mikael, Lisbeth gibi zeki birinin nasıl bu kadar aptalca davrandığını anlayamıyorum. Nasıl yani? Olayla ilgili tek bir kelime etmiyor, yalnızca iki şey diyebilirmiş. Neymiş onlar? Benito hak ettiğini bulmuş. İkincisi, Benito hak ettiğini bulmuş. Mikael güldü. Nedenini bilemiyordu. Vaziyet pek parlak değildi. Peki sence olayın aslı ne? Bence diye bir şey yok. Benim işim müvekkilimi savunmak dedi Annika. Yalnızca bir varsayım olarak şunu diyebilirim. Benito Lisbeth'ten nefret ettiği insan tipleri arasında birinci sırayı alır. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Seni aramamın bir nedeni de bu. Anlat bakalım. Faria Kazi konusunda bana yardım edebilirsin. Onun davasını da üstlendim, Lisbeth'in isteğiyle. Anladığım kadarıyla Lisbeth kızın geçmişiyle ilgili bir takım araştırmalar yapmış. Sen ve dergin bana yardım ederseniz kazançlı çıkarsınız. Bu dava senin ve dergin için iyi bir haber olabilir. Faria'nın erkek arkadaşı Jamal Chowdhury metroda trenin önüne düşerek ölmüş. Bu akşam görüşelim mi? Saat 9'da Holger Palmgren'le buluşacağım. Benden de selam söyle. Bugün beni aramış. 9 dedin değil mi? Buluşup yemek yemeye vaktimiz var o zaman. Saat 6'da Pane Vino'da buluşalım mı? Tamam dedi Mikael. Buluşalım. Telefonu kapattı. Konferansa dönsem mi diye düşündü. Önce Google'da biraz araştırma yapmaya karar verdi. Fotoğraf müzesine ancak 20 dakika sonra dönebildi. Holdeki kitap sergisinin yanından geçerken tuhaf bir şey oldu. Leo Mannheimer'la burun buruna geldi. Elini sıkmayı, konuşmasıyla ilgili birkaç gönül okşayıcı söz etmeyi geçirdi aklından. Sonra vazgeçti. Leo acı çeker gibiydi. Sinirli, acele adımlarla dışarı güneşe çıktı. Mikael bir süre durdu, düşündü. Sonra konferans salonuna girdi. Malin yerinde değildi. Mikael bu kadar geç kaldığı için kendine kızdı. Malin beklemekten bıkıp gitmiş miydi? Salona göz gezdirdi. Sahnede yaşlı bir adam vardı. Beyaz perdede bir takım grafikleri işaret ederek konuşuyordu. Mikael adamla ilgilenmedi. Kalabalığın arasında Malin'i aradı. Sonunda sağdaki bir tezgahın yanında gördü onu. Tezgahın üzerine aralarda içilsin diye kırmızı beyaz şarap kadehleri sıralanmıştı. Mali'nin elinde bir kadeh vardı. Üzgün görünüyordu. 8. Bölüm 19 Haziran Farya Kazi sırtını hücrenin duvarına dayadı, gözlerini kapattı. Uzun zamandır ilk defa aynaya bakmak istiyordu. Dehşet duygusu bedenini hala terk etmese de biraz umuda kapılmıştı. Kendinden özür dileyen baş gardiyanı, yeni avukatı Annika Giannini'yi, sorgusunu yapan polisleri ve tabii Cemal'ı düşündü. Elini pantolonunun cebine soktu, kahverengi deri kaplı kutuya dokundu. Kulturhuset'teki toplantıdan sonra Cemal'ın verdiği kartvizit vardı kutuda. Cemal Çovtör yazıyordu. Blogger, writer, PhD Biology, University of Dhaka, e-posta adresi, telefon numarası, altında da değişik yazı karakterleriyle internet sitesi, www.mukto-mona.com. Kağıdının kalitesi berbattı, buruşmuştu, yazılar pul pul dökülüyordu. Cemal'ın kendisi basmış olmalıydı. Cemal'a sormamıştı, niçin soracaktı ki? Bu kart vizitin en değerli eşyası olacağını nereden bilebilirdi? Tanıştıkları günün gecesi yatağına uzanmış, karta bakarak konuştukları şeyleri düşünmüş, Cemal'ın yüzündeki her çizgiyi, her gölgeyi hatırlamaya çalışmıştı. Aslında telefon açmalıydı, hem de hemen o akşam. Ama gençti, masumdu. Her şeyden önce çok hevesli görünmek istemiyordu. Kısa bir süre sonra her şeyin elinden alınacağını nasıl bilebilirdi? Telefonunun, bilgisayarının elinden alınacağını, hicapla bile olsa sokağa çıkmasına müsaade etmeyeceklerini. Şimdi hücrede oturuyordu. O zaman hayatına ilk defa bir ışık sızmıştı. Tekrar o yazı düşündü. Teyzesi Fatima, Farya için yalan söylediğini itiraf etmiş, Farya kendi evinde mahkum olmuştu. Bir odaya kapatılmış, hiç görmediği kuzeniyle evlendirileceği söylenmişti. Adamın Dakka'da 3 tekstil fabrikası vardı. 3. Bu rakamı kaç defa duyduğunu unutmuştu. Bir düşünsene Farya, 3 fabrika. Farya için 333 de deseler fark etmezdi. Kamar Fatali, kuzuninin adı buydu. Onun için hiçbir şey ifade etmeyen, tiksindirici biriydi. Fotoğraflarında çok kibirli, iğrenç bir adama benziyordu. Selefi ve ülkesindeki laik hareketin yeminli düşmanı olması Farya için sürpriz değildi. Bekaretinin bir ölüm kalım meselesine dönüştürülmesine de şaşırmıyordu. Kamar gelip kendisini Batı'nın elinden kurtarana kadar namusuna halel getirmemeliydi. O zaman aileden hiç kimse Cemal'ı bilmiyordu daha, ama Farya'ya karşı kullanacak başka şeyler bulmuşlardı. Bunlar Fatima'nın evinde olmadığı zamanlarda neler yaptığıyla ilgili şüpheler değildi yalnızca, başka şeyler de vardı. Eski masum Facebook resimleri, dedikodular, orospuluk yaptığını doğrulayan söylentiler. Dış kapının güvenlik kilidi içeriden kilitleniyordu. Ağabeyleri Ahmet ile Başir işsizdi. Bu yüzden Farya'nın başında bekleyen biri mutlaka oluyordu. Farya yemek yapıyor, evi temizliyor, ortalığı topluyor veya odasında oturup ne bulursa okuyordu. Kur'an, Tagore'un şiir ve öyküleri, Hazreti Muhammed'in ve ilk halifelerin hayatları, ama en çok da hayallere dalıyordu. Cemal'ı düşünürken bile kızarıyordu. Ne kadar acınacak durumda olduğunun farkındaydı. Ailesinin ona verdiği bir hediyeydi bu. Bütün sevincini elinden aldıklarından, Drottninggatan'da yaptıkları kısacık yürüyüşün anısı bile dünyayı sarsmaya yeterdi. Daha o zamandan hapishanede yaşıyordu ama ne boyun eğmiş ne de umutsuzluğa kapılmıştı. Depresyona girmemiş, yalnızca öfkesi artmıştı. Cemal'ın anıları gittikçe daha az teselli ediyordu. Sözcüklerin özgürce uçtuğu sohbetin anısı, evdeki her konuşmayı daha tutuk, daha katı hissetmesine neden oluyordu. Farya'ya Tanrı bile yardım edemezdi artık. Onun ailesinde Tanrı ne bağışlayıcı ne de cömertti. İnsanların kafasına indirilen bir çekişti. İmam Hassan Ferdusi'nin dediği gibi küçük hesaplar ve zulüm için bir araçtı. Farya'nın kalp çarpıntıları başlamış, nefes alamaz olmuştu, artık dayanamıyordu. Kaçmalıydı, ne pahasına olursa olsun kaçmalıydı. Eylül ayına girilmişti, havalar gittikçe soğuyordu. Farya'nın bakışlarına yeni bir kararlılık yerleşmişti. Gözleri durmadan kaçış yolları arıyordu, aklı hep bundaydı. Geceleri kaçış düşleri görüyor, sabahları kaçma hayalleriyle uyanıyordu. Sık sık göz ucuyla küçük kardeşi Halil'i izliyordu. Onun da payına bir şeyler düşmüştü. Amerikan ve İngiliz televizyon dizilerine bakması yasaklanmıştı. Hatta artık en iyi arkadaşı Babak ile görüşmesine, Babak Şii olduğu için müsaade edilmiyordu. Halil bazen ablasına sanki neler çektiğini anlarmış gibi derin bir kederle bakıyordu. Farya'ya yardım edebilir miydi? Farya bunu düşündü. Bir süre kafası yalnızca bununla meşgul oldu. Sonra başka bir imkanı düşünmeye başladı. Telefon. Kardeşlerinin babasının telefonlarını, ulaşabileceği her türlü telefonu kollamaya başladı. Ağabeylerini belirli bir mesafeden izledi. Gözü hep telefonla oynayan ellerde, şifreleri tuşlayan parmaklardaydı. En önemlisi bazen telefonlarını koydukları yerde unuttuklarını kaydetmişti zihnine. Masaların, sehpaların, televizyonun üzerinde, bazen mutfakta, ekmek kızartma makinesinin, su ısıtıcısının yanında unutuyorlardı. Ağabeylerinden biri arada bir telefonunu bulamıyor, komik sahneler yaşanıyordu. Kavgalar, küfürler ederek kayıp telefon aranıyor, telefon titreşimde ise küfürlerin dozu artıyor, boğuk vızıltılara kulak kabartıp telefonun yeri bulunmaya çalışılıyordu. Farya bu anlardan faydalanabileceğini anlamıştı. Ortaya çıkan ilk fırsatı değerlendirecekti. Tabii ne kadar tehlikeli olduğunun da farkındaydı. Söz konusu olan yalnızca aile namusu değildi. Babası ve kardeşlerinin ekonomik geleceklerini de riske atardı. Şu lanet olası fabrikalar yardımlarına yetişecek, hepsini refaha boğacaktı. Bu imkanı heba etmesinin sonuçları ağır olurdu. Boğazına geçirilen ilmeğin gittikçe daha çok sıkılmasına bu nedenle şaşırmıyordu. Evdeki hava zehirlenmişti. Ağabeylerinin gözlerinde artık yalnızca şan, şeref ve tamahkarlık ateşi yoktu. Başka bir şey daha vardı, korku. Farya'nın hali onları korkutuyordu. Bazen daha çok yemeye zorluyorlardı onu. Çok zayıflamamalıydı. Kamar etli butlu kadınlardan hoşlanırdı. Kesinlikle dokunulmamış olmalı, kesinlikle özgür olmamalıydı. Farya'yı bir şahin gibi gözlüyorlardı. Duruma bakılırsa Farya'nın yazgısını kabullenip boyun eğmesi gerekti. Ama bir sabah durum birden değişti. 2 yıl kadar önce Eylül ayının ortalarıydı. Farya kahvaltı yapıyor, büyük ağabeyi Başir telefonuyla oynuyordu. 10. Ayrımın sonu. Sayfa 128.